Ailemizin Saati. Ailenizin Saati. Hepimizin Saati. Aile Saati. Sağlıklı günler dileğiyle ben Tanya Blagova ve rejideki ekibimiz Ani Mikhailova ve Krasiyankova adına merhabalar değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, programımıza başlarken dün Barcelona'dan Düsseldorf'a giderken Fransa'nın güneyinde düşen uçakta ölenleri anıyoruz. Yakın ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Aralarında okul gezisinden dönen 16 Alman lise öğrencisi de vardı. Konser sonrası dönen iki opera sanatçısı da. Biri 33 yaşında genç bir anne, eşi ve bebeğiyle birlikte can verdi. Kazanın iç karartan ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Ancak geri gelmeyecek olan 150 can vardır. Nur içinde yatsınlar diyoruz. Yakınlarının acısını tüm yüreğimizle paylaşıyoruz. Değerli dinleyiciler, Aile Saati programında önce askeri misyonlarda hirurji ekibi yöneticisi görevini yapan ilk kadın Doktor Stefka Borisova'yı konuk edeceğiz. Devamlı ise Türkiye'de ailede huzur eğitmeni olan Halime Oktar'la kaliteli karı koca ilişkileri üzerinde duracağız. Beraberliğimize müzikle başlıyoruz. İyi dakikalar diliyoruz tümünüze.
Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vuruldumu anladım ne kadar yoruldumu. Sakinleştim. Gibi. başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi.
İnsanın gönlünün gösterdiği yolda gitmesi harika bir şeydir. Değerli dinleyiciler, bu sözler Bulgaristan'da askeri misyon yapan hirurji ekibinin yöneticisi görevini yapan ilk kadın Doktor Stefka Borisova'ya aittir. Doktor Stefka Borisova'nın hayatı çoğunlukla Askeri Tıp Akademisi'nin Acil Yardım Merkezi'nde geçiyor. Kendisi ayrıca savaş zamanında çevik tepki takımında da yer alıyor. Erkeklere mahsus mesleklerin olmadığı görüşünü savunan Doktor Borisova, kadınların her şeyin üstesinden gelme gücüne sahip olduklarını, fakat bununla birlikte çocuklarını yetiştirmek için desteğe muhtaç olduklarını öne sürüyor. Bir kadın en yüce görevi olan annelikten asla vazgeçmemeli diyor Doktor Borisova ve meslek seçimini şöyle anlatıyor.
Ben mühendisim işte.
Doktor olmak benim kendi kendime kurduğum çocukluk hayalimdir. Bu hayali besleyen biri olmadı. Annem ticaret yapıyordu. Bense bebeklerle oynamaktansa arkadaşlarıma pansuman yapardım. Daha dördüncü sınıftayken benim inisiyatifimle okulda Tıp Dostları Derneği kuruldu. Dernekten arkadaşlarla hastaneleri dolaşıyorduk. Örneğin kan naklinin nasıl yapıldığını merakla izliyorduk. Davetimiz üzerine Nivalin ilacının mucidi Profesör Dimitar Paskov okulumuza geldi. Liseyi bitirince de tıp bölümünde okumak için sınava girdim, fakat birinci sene üniversiteyi kazanamadım. Vazgeçmedim, satıcı olarak işe girdim ve hazırlık yapmaya devam ettim. Herkesin hayalini bırakmaması, yüreğinin sesine kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum diyor Doktor Stefka Borisova. Değerli Değerli dinleyiciler, Doktor Stefka Borisova daha üniversitede ikinci sınıf öğrencisiyken acil yardım hastanesi Pirogov'da mesai yapmaya başladı. İlk başta kendisine evrak doldurmak ve iğne vurmak gibi işler yaptırılan doktor adayı, üçüncü sınıftayken ilk apandisit ameliyatını da gerçekleştirdi.
Като студентка вече се омъжих, родих дете, изпити ми предстояха и стана много трудно.
Üniversitedeyken evlendim, çocuk sahibi oldum, zor sınavlara girmem gerekiyordu. Hiç de kolay olmadı. Mezun olduktan 6 ay sonra da Pleven Tıp Üniversitesi'nin hirurji bölümünde asistan oldum. Ben çalışırken o sırada 2 yaşında olan oğlum yeşil doktor kıyafeti içinde ameliyathanede koltukta usulca oturuyordu. Mesleğimi hiçbir zaman bırakmadım ama her şeyin bir bedeli var işte, diyor Doktor Stefka Borisova. Değerli dinleyiciler, 1997 yılında ülkede ücret tutarları 10 dolara düşünce Doktor Borisova ikinci ihtisas olarak askeri hirurji bölümünü bitirdi. Bundan 2 yıl sonra da ilk kez misyona gitti.
Първата ми мисия в Македония, 99-та година, хуманитарна мисия.
İlk misyonum 1999'da Makedonya'ya oldu. O zaman Bulgaristan etnik Arnavutlar için bir baz kurmuştu. Onları hem tedavi ediyorduk hem besliyorduk. Hastanemiz olmadığı için hastaları muayene edip teşhis koyardım ve 50 kilometre uzaklıkta bulunan sığınmacı hastanesine götürürdüm. İlk başta kadın olduğum için kendilerini muayene etmeme izin vermeyeceklerini sanıyordum, fakat erkekler sıraya giriyordu. Savaş müthiş bir şeydir ama benim korkularım yok. Tanrı yürekli olanları sever. İnsan kendini korkuya kaptırınca felç olur, diyor Doktor Borisova. Değerli dinleyiciler, Makedonya misyonundan sonra Doktor Stefka Borisova 4 defa Afganistan misyonlarına katıldı. Başkent Kabil'in dışında Herat'taki Seyyar İspanyol Hastanesi'nde de görev yapmış bulunan yürekli doktor o dönemi şöyle anlatıyor. Çok sıcak bir noktaydı. Afganistan'ın dört bir yanından yaralı getiriliyordu.
Yalandan seviştik, yasak değil diye. Korktuk değişmekten, ya aynı hikaye. Hatalar, yeminler, bitişler, başlangıçlar, yalanlar, suskunluklar, kıskançlıklar, terk edişler, pişmanlıklar, yalvarışlar. Verendik önceden. Unutma kolay değil, acıtır derinden. Hatalar, yeminler, bitişler, başlangıçlar, yalanlar, suskunluklar, kıskançlıklar, terk edişler, pişmanlıklar, yalvarışlar. başlangıçlar, yalanlar, suskunluklar, kıskançlıklar, terk edişler, pişmanlıklar, yalvarışlar. Kırılmasın diye durur kalbim usul usul, bedeni aşar aşk, aşk ölmez, biz ölürüz.
Aile Saati programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, önceki programımızda Türkiye'de bulunan Başarı Psikolojisi Enstitüsü dönüşüm konağı eğitmenlerinden Sayın Halime Oktar'ın ailede sağlıklı iletişim konusunda verdiği bilgileri aktarmıştık. Bugün ise sohbetimizin kaliteli karı koca ilişkileri bölümünü sunuyoruz dikkatinize.
Ailenin önemli unsurlarından biri de kadın ve erkeğin kendi bedellerinde yatıyor. Kadın ve erkeğin yapısı farklı. Kadın daha estetik, daha güzellik üzerine meyili yüksekken erkeğin daha güç, yani güç, kuvvet üzerine kurulu bir yaratılışı var. Şimdi dolayısıyla ailede de iki farklı yaratılışta olan bu iki bireyin ana görevleri aslında birbirinden farklı. Yani erkek daha çok dışarıda bedeller ödeyip sonra içeriye dönüyor olması lazım. Ne demek istiyoruz? Yani bir evin idaresi, geçiminden sorumlu olan birinci derecede erkek olmalı. Dışarıda para kazanıp ailesine getiriyor olmalı. Kadının da birinci derecede evin düzenini sağlamak, çocukların hayatını bir düzene sokmak, onlarla ilgilenmek olmalı. Ama kadın dışarıda çalışamaz mı? Elbette çalışır. Erkek evde eşine yardım edemez mi? Elbette yapar. Bu çok kaliteli bir ilişki olur. Ama yaratılışları gereği her ikisinin önce kendi doğasına uygun olan bedelleri ödüyor. Sonrasında fırsat olursa, sonrasında diğerlerini, mesela kadının evin düzeninden sorumlu olup ama iş hayatında da var olabiliyorsa, evet. Hani orada da var oluyor olması onun jesti olur ama görevi değil. Şimdi günümüzde ne karışmış? Kadın erkek, herkes hani sokakta çalışıyor. Ama evde çocuklarla ilgilenecek olan ya bakıcı var ya bir başka birisi var. Ama çocukların aileye ihtiyacı var, anne babaya ihtiyacı var. Hani düzenin biraz daha farklı kuruluyor olması lazım bu noktada.
Günümüz şartlarında ama o dengeyi sağlamak gayet zor diye düşünüyorum. Çünkü annelik görevini, yemek görevini, temizlik görevini yerine getirmek isteyen bir kadın çalışamaz sonuçta, değil mi?
Çalışamaz değil, düzenini ona göre kurmaya çalışmalı.
Yani ama part time çalışacak diyorsunuz.
Eşinin de ona yardımcı olması onun kalitesini gösterir. Kaliteli bir ilişki olmasını sağlar.
Kaliteli bir ilişki aslında hepimizin hedefimiz bu. Peki bu kaliteli ilişki yolunda sık sık karşılaştığımız başka tuzaklar var mıdır? İletişim araçları dedik, bedel ödetmek dedik, sorumluluk vermek dedik.
Sanal dünyadan, yani sahte olan dünyadan hem kendimizi hem çocuklarımızı biraz daha alıp hani gerçek dünyaya getiriyor olmamız lazım. Yani gerçek, mesela çocuklar gerçek oyuncaklarla oynasınlar. Ne gibi? İşte ağaç, yaprak, çiçek. Onları bir alışveriş merkezine götürmek yerine bir ormanlık alana götürüp oradaki kuşların sesini duymasını, yaprakların arasındaki her bir yaprağın arasındaki farkı fark etmesini, toprakla haşır neşir olmasını sağlıyor olmak, onları biraz daha gerçek hayata çekmek demek. Bu aynı zamanda onların görsel, işitsel ve dokunsal iletişimlerini de arttıracak. Şimdi o kadar fazla bir aktarım saldırısı altındayız ki bu teknolojiyle birlikte. Yani çocuk ne yapıyor? Bilgisayarda bir oyun oynarken işte oradan bir şey çıkıyor, buradan ses çıkıyor, aynı zamanda ışık çıkıyor. Görüntü sürekli hareket var. Her dakika yeni bir aksiyon var elindeki alette ve o onun içinde yaşıyor. Ama onu elinden alıp biz kitap okumasını sağlatmaya çalışıyoruz. Ama kitaptan ses çıkmıyor, ışık çıkmıyor. Her an yeni bir aksiyon olmuyor.
Cazip değil.
Yani şimdi onunla kıyasladığınızda cazip olması ihtimali yok.
Doğru.
Dolayısıyla o sanal dünyadan çıkıp gerçek dünyaya girdiği zaman, yani bir ormandaki o ağaçlardaki dinginliği, oradaki sesi duyabildiğinde, yapraklara dokunup hissedebildiği zaman o kitabı da oturup okuyabilme marifeti gelişmeye başlıyor.
Ve bunu başarmak için iyice yasakçı olmamız gerekiyor galiba.
Bunu başarmak kolay değil. Evet, kabul ediyorum. Bunun için ebeveynlerin kesinlikle çocukların üzerinde sağlam bir otoritesi, iradesi oluyor olması lazım. Ve şunu düşünüyor olması lazım. Yani şu anda çok tepkisel davranan ve dünyayı bana zehir eden bir çocuk mu? Yoksa uzun vadede hayatından mutsuz olacak bir çocuk mu? Hani ben neyi tercih edeceğim? İnsanlar ne yapar? Genelde sonuçlardan şikayet eder ama o sonuçları oluşturan bizim seçimlerimiz aslında. Dolayısıyla benim bugün zoru seçiyor olmam aslında benim çocuğumun yarınki mutluluğunu dizayn edecekse bu benim için zor olmaz.
Geldim de ne dersen, tek görüşte affedersen, şayet sen de hoş görürsen, aşkın ismi bende belli, çok da sevdim söylesem mi, yoksa senden beklesem mi, başka kalbe girmesem mi, aklın kalır bende belki. Bunları boş ver, yüzünü göster kaldığı yerde. Aynı hevesler, sözümü dinle. Böylelikle gel bu duygunun gücünü göster. Her şeyi boş ver, duruyor hisler dönebilir de. Terk edenler bak inanmıyor kimse bana. Gel de herkese gününü göster dön. Anladım ki senle başka, aynı şevkle, aynı hazla. İlk gün gibi bir telaşla aldığın hep aynı zevkti. Yok mu sözde bir teselli? Gitmedin ki sen temelli. Gözlerinden başka rengi asla kabul etmedim ki. Bunları boş ver, yüzünü göster kaldığı yerde. Aynı hevesler, sözümü dinle. Böylelikle gel bu duygunun gücünü göster. Her şeyi boş ver, duruyor hisler, dönebilir de terk edenler. Bak inanmıyor kimse bana, gel de herkese gününü göster.
Aile Saati programı devam ediyor değerli dinleyiciler. Ailede huzur eğitmeni Sayın Halime Oktar'la önümüzdeki hafta tüketim çılgınlığı konusunu işleyeceğimizi şimdiden anons edelim ve telefonlarımızın sizlere artık açık olduğunu da belirtelim. 963-0279 ve 963-43-64 Sofya'nın alan kodu 02. Hatta telefonda bekleyen bir dinleyicimiz var. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
Tanrı Blagov.
Evet,
mikrofonda.
Buyurun efendim, kiminle görüşüyorum?
Merhaba, iyi yayınlar.
Sağ olun.
Ben Silistra Sancağı'nın Oven köyünden haber ediyorum. İsmail Ali Kaba. İsmail Kaba.
Buyurun.
İlk önce Fransa'da uçak kazasında ölenlere Allah rahmet eylesin ve yakınlarına başsağlığı dilerim.
Evet efendim.
Aha şöyle. Şimdicik selamımı ederim. Şumen'in Şumensko Venet köyünde çalışanlar var mı da? İsimleri Alice, Nesibe, Ali, Hasan, Nevriye, Necibe. Bu şarkı Radye Fazıl'dan isteyelim. Şu Varna'nın dereleri. Şu Varna'ya vara gele yoruldum.
Peki efendim, rejideki arkadaşlarım Ani ve Krasi el çabukluğuyla istediğiniz türküyü buldular ve sizinle...
Ondan sonra da isteyelim bizim bir ahbapları Çernik'ten... Ali Sefer'i, Necmiye Sefer, Ridvan Kaba, Nevriye Kaba, onlara da gitsin bu şarkı.
Peki efendim, onlara da gidiyor Raziye Fazıl'ın sesinden sıradaki şarkı.
Yalvarma ama ben.
Aile Saati programı devam ediyor. Telefondaysa Çerkovna köyünden arayan bir dinleyici bekliyor. Bakalım kim imiş? Buyurun efendim, söz sizde.
Ben söyledim köyümü, Sargoşta Sancağı'nın Çerkovna köyündenim.
Evet.
İsmim Fatma abla.
Buyur Fatma abla.
Benim iki oğlum var. Cuma'da Targoşta'da yaşıyorlar. İki gelinim var.
Evet.
Gelinlerimin adı biri Yürke, biri Melekler. Meleklerin bugün doğum günü var. İsteyim onu kutlama doğum gününü. Kutlayanlar ben kaynası Fatma, eltisi Yürke. Yürke'nin kızı Fatma, Fatma'nın kızı Defne. Eşi Mustafa, iki oğlu var. Biri Cüneyt, eşi Seda, Cüneyt'in oğlu İlyas. Bir kız kardeşim var. Onun da adı, ismi Ünzile. Onun da yarınki gün doğum günü var. Onu da bugünden selamlamayı isterim. İkisine güzel bir türkü, Hatice Bayramova'dan isteyeyim. Anneciğim türküsünü. Bu türkü size de gitsin. Akşama tekrarını bekliyorum.
Peki efendim, katıldığınız için teşekkür ediyoruz ve kalabalık aileniz adına kalabalık melekler ve Ünzüle için sıradaki türküyü dinletiyoruz öncelikle. Yayın akışı içinde süremiz el verirse isteğiniz üzerine Hatice Bayram'ın sesinden istediğiniz şarkıyı da dinletiriz. Sevgiler, saygılar yolluyoruz ve Kadriye Latif'in sesinden Alişim'in Kaşları Kara türküsünü dinletiyoruz.
Alişim'in kaşları kare, aman sen açtın sineme yâre.
Aile Saati programı devam ediyor. Rejideki ekibimiz harıl harıl çalışıyor ve Çerkovna köyünden arayan Fatme ablamızın isteğini hemen yerine getirebiliyoruz. Hatice Bayram'ın sesinden Anneciğim şarkısını dinletirken ailesine sağlık, mutluluklar diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu şarkı üzerine Drgoviç'tenin Dolnunovkovo köyünden yazan Mustafa Küçükov'un anlamlı yazısını okumadan geçemeyeceğim. 8 Mart tarihinde yazılmış. Bugün 8 Mart Anneler Günü. Ben de büyük annemi hatırlayarak hatırlarımı yazmaya başladım diye başlıyor dinleyicimizin mektubu. Annem Tserovişte köyünde doğmuş ve orada aile kurmuştu. Dedem Yunus 1939 yılında vefat etmişti. Biz 3 çocuk kardeşi olarak anamla beraber her bayramda iğri büğrü karayollardan Tserovişte köyüne annemin elini öpmeye ve onun tatlı pişirdiği pideleri yemeye gidiyorduk. Annemin 15 tane torunu vardı. Ev darlığından babalarımız bayramlaşma sabahları gelirdi. Biz annemin torunları toplaştığımızda çocuklar harmanda tekerlek ve longür oynar, kızlarsa tahta kalkar, küçükleri ise kelebekleri koşarlardı. Harmanın etrafında sıra sıra dizilmiş ulu ceviz ağaçları bulunuyordu. Güz olunca çuval çuval ceviz toplardık. Bazı defalar köye yakın olan karpuz bostan tarlasına gidip al kırmızı karpuzların lezzetine hiç doyamazdık. Akşam olunca da sofra başına oturur, pidede çıkacak kısmet kime düşecek diye sabırsızlıkla beklerdik. Çok defa kısmet bana düşerdi çünkü pideyi yaparken ben annemin yanında durur bakardım. Bunu annem hiçbir zaman diğerlerine açıklamazdı. Gece olunca da biz çocuklara hasır üstüne paprattan kocaman bir döşek yorgan koyardı. Ben çoğunlukla soba ocağının yanında yatıyordum. Teyzemin ve annem koca dayımın evinde yatıyorlardı. Annemin bir göz oda, koca dayımın da bir odası vardı. Onların içinde hamamları ve bir de zahire hambarları bulunuyordu. Ekinleri üstünde bütün kış kocaman karpuzla seriliydi. Akşam olunca hambarların içinde taraşmalar, biri ardına şarkı söylemeler bitmiyordu. Annem ne zaman yatar, ne zaman kalkar hiç belli olmazdı. Benim yanı başıma eğilir öyle uyurdu. Sabahlara karşı komşu belberlerin horozları ötmeye başlayınca sabah yakındır, yine gün doğacak demeyi de hiç unutmuyordu. Bir defa horozların sesinden ben de uyanmıştım. Annem de uyumuyordu. Bana Yunus koca babamla yaşadığı hayatı anlattı. Tam o vakit bana dedi ki, oğlum, anadan başka 15 çocuk doğurdum ben. Ananla beraber 16 oluyorlar. Şimdi ise 4 kızım ve 3 çocuğum var. 9'u küçük yaştayken vefat etti. Anne, nasıl baktın bunca çocuğa diye sordum. Bakması benden, rızkını ise Allah verdi diye cevap verdi. Ve şöyle devam ettiriyor yazısını dinleyicimiz. Şimdiki gençler evlenmeye ve çocuk doğurmaya korkuyorlar. Annelerimiz ise kerhanede 8-10 çocuk bakmış, kırda bayırda çalışmış, ter dökmüşler, yine yılmamışlar. 3 tane dayım vardı. Onlar her yaz manda öküzlerle beraber Stranca Balkanı'na kömür taşımaya giderdi. Annem onlara fırın dolusu ekmek kızartırdı. Ekmekler beton gibi olur, keskin balta ile zor sökülürdü. 1951 senesinin Mayıs ayında rahmetli annem Türkiye'nin Samsun vilayetinin Basra kasabasına iskan olmuş ve orada 75 yaşında vefat etmiş diye bitiyor dinleyicimiz Mustafa Küçükof'un yazısı. Nur içinde yatsın, yattığı yer mekan olsun diyoruz. Gerçekten çok anlamlı bir yazı. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize ve telefonda bekleyen dinleyiciyi de hemen yayına alıyoruz. Buyurun efendim, söz sizde.
İyi günler Tane Blagova.
İyi günler Lütfi Bey.
Gene güzel bir güncel bir şey, parmak bastı yine gene. O Cerrah Hanım Polisova hakkında konuşmalarını çok beğendim. Aynı zamanda Afganistan'a da bulmuş. Afganistan'a da falan işte ben tüyler ürperiyor ya. O Talibanlar arasında nasıl çalışmış o?
Çalışmış işte yürekli biri.
Ya,
Tanrı yürekli olanları sever diyor.
Evet evet. Bu biraz tabii sinir sistemine de bağlıysa yürekli olmasa. Aferin Borisova'ya. Bu kadar çok erkek yapamaz bunu ya.
Evet.
Dayanamadım. Rica ederim. Boş gör. Rica ederim. Haydi.
Peki, katıldığınız için teşekkür ediyoruz Lütfi Bey ve Medovet köyüne de yolluyoruz. Sıradaki türküyü Mustafa Karakaş söylüyor, Kapıları Katran.
Sensin benim hatıram, sen değil misin beni? Mahpuslarda yatıram, sen değil misin beni? Mahpuslarda yatıram. Aman yosmam kal gidelim, ben elini yap gidelim. Anan baban doymasın, etrafa bak gidelim. O yar benim layımdır. Ne kadar zalim olsa, o yar benim layımdır. Aman yosnum kal gidelim, ben elini yak gidelim. Anan baban duymasın, etrafa bak gidelim.
Aile Saati programının sonuna yaklaştık değerli dinleyiciler. Huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılırken Selami İlyas'ın sesinden Ateşine Ben Yandım türküsünü dinletiyoruz.
Üzmeye gelmez. aman aman. Sözlerinden sözlerine inandım. Ateşine ateşine ben yandım. Aman aman. Sözlerinden sözlerine ateşine ben yandım aman.